İnsan ve Davranışı, Doğan Yüceloğlu, 25. Kaset A100'ü, sayfa 472. Onlara göre normal dışı davranışlar ve normal davranışlar aynı öğrenme ilkelerinin etkisi altında öğrenilmiştir. Klasik koşullama, operant koşullama ve taklit yoluyla öğrenme, normal ve normal dışı insan davranışlarını açıklamaya yeterlidir. Bilişsel davranışçı yaklaşım, bilinçli düşüncenin önemli etkisi olduğunu dikkat çeker. Varoluşçu, insancıl yaklaşım, kendini gerçekleştirme eğiliminin engellenmesinin sonucu olarak normal dışı davranışlarının geliştiğini kabul eder. Öte yandan, biyolojik tıpsal yaklaşım, biyolojik faktörlerin ve özellikle kılıtım ve biyokimyasal maddelerin normal dışı davranışların temelini oluşturduğunu savunur. Kaygıyla ilgili davranış bozuklukları, kaygı hallerini, fobileri ve obsesif kompulsif bozukluklarını içerir. Kaygı hallerini yaşayan kişi sürekli tedirgindir, ancak tedirginliğinin kaynağını açık seçik söyleyemez. Bu kişilerin kasları gergin, otonom sinir sistemleri sürekli yorulmuş haldedir. Hep tedirgindirler ve zihinlerini belirli bir iş üzerinde toplayamazlar. Fobilerde kaygı belirli bir uyarıcı tarafından başlatılır. Bu uyarıcı gerçekte zararsız bir uyarıcıdır. Ama fobisi olan kişi için büyük bir kaygı kaynağıdır. Fobiler basit ve karmaşık olmak üzere iki temel grupta toplanabilir. Obsesif kompulsif bozuklukta bireyin zihninden kendisini rahatsız eden bir fikir hiç çıkmaz. Sürekli kendini tekrar eder. Bazen bu tekrar bireyin davranışında da kendini gösterir. Bazı kişiler hiçbir fizyolojik neden olmadığı halde bedensel hastalıklar gösterirler. Bu hastalıklar arasında en sık rastlanan konversiyon histerisi, psikojenik ağrı veya acı, hipokondriyasis ve hiperkondriyasistir. Konversiyon histerisine yakalanan kişi sağırlık, körlük veya bedende felç halleri gösterir. Psikolojik ağrı veya acı bozukluğu gösteren kişinin sürekli ağrı ve acı duymasının altında herhangi bir organik bozukluk yoktur. Hipokondriyasis olan kişi sürekli kendini hasta görür ve en ufak bahanede doktora gider. Buna karşılık hiperkondriyasis olan kişiler ise hastalık belirtisi ortada da olduğu halde doktora gitmezler. Dissosiyatif bozukluklarda bireyin psikolojik yapısının bir kısmı diğer yapılarından ayrılır ve kendi başına işlevde bulunur. Bu bozukluklardan psikojenik amnezi, psikojenik füg ve çoklu kişiliği inceledik. Psikojenik amnezisi olan kişi seçici olarak kendine geçmişte acı veren bazı olayları hatırlamaz. Fakat diğer tüm olayları hatırlar. Psikojenik füg tüm bellek kaybını içerir. Birey hiçbir şey, hatta kendinin kim olduğunu dahi hatırlayamaz. Çoklu kişilik bir insanda birden fazla kişilik yapısıyla kendini gösterir. Ender olarak rastlanır. Psikozlar davranış bozukluklarının en ağır halleridir ve psikoz olan kişi genellikle akıl hastanesine kaldırılır. Şizofreni birbirinden farklı psikoz durumlarını içeren genel kategorinin adıdır. Şizofreni olan kişi varsanı, sanrı gibi düşünce bozuklukların ve heyecanların kütleşmesi gibi duygusal aksaklıklar gösterir. Dağınık şizofreni türünde birey, bebeklik çağlarındakine benzer tuhaf davranışlar gösterir ve bu davranışa uygun olarak tuhaf şekilde konuşurlar. Katatonik şizofreninin en belirgin özelliği, hastanın davranışının türü ve miktarıdır. Hasta, ya hiç durmadan sürekli hareket halindedir ya da heykel gibi donar kalır. Sayfa 473. Paranoid şizofrenide gayet iyi organize olmuş bir sanrı düzeni vardır. Bu kişiler son derece zekidirler ve tehlikeli olabilirler. Şizofreninin nedenlerini hem aileden gelen kalıtsal biyolojik faktörlere hem de çevredeki stres seviyesine bağlamak gerekir. Psikozun ikinci kategorisi şiddetli duygusal bozukluklardır. Duygusal çöküntü veya depresyon, duygusal coşku veya mani ve bipolar bozukluk veya manik depresyon bu kategorinin belli başlı tipleridir. Duygusal çöküntü içinde olan kişiler genellikle durgundurlar ve kendilerinden ve yaşamlarının anlamsızlığından sürekli şikayet ederler. Duygusal coşku içinde olan kişiler hiç yerlerinde duramazlar. Hep kendilerini överler ve sürekli neşeli, coşku halindedirler. Bazı kişiler önce duygusal coşku, bir süre sonra da çöküntü gösterirler. Bu tür psikozu olan kişilere manik depresif adı verilir. Duygusal çöküntü olan kişilerin hepsi intihara teşebbüs etmezler. Ne var ki intihar edenlerin büyük bir yüzdesi duygusal çöküntü içindeyken intihar ederler. Psikozların nedenlerine gelince, şizofrenide olduğu gibi kalıtımın ve öğrenmenin birbirinin
etkileyerek psikozu oluşturduğu kabul edilmektedir. Duygusal çöküntüyü psikologlar farklı şekilde açıklamaya çalışırlar. Bunlar arasında ana babanın erken yaşta ölmesinin depresyonun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadığını söyleyen psikologlar olduğu gibi, öğrenilmiş acizlik, yetersiz pekiştirme, düzensiz ve mantıksız düşünme gibi değişkenleri duygusal çöküntünün temelinde gören psikologlar da vardır. Psikolojik bozukluğun temelinde beyindeki bir yara veya işlev bozukluğu yer alıyorsa, bu tür bozukluklara organik bozukluklar adı verilir. Organik beyin bozuklukları içine beyin zedelenmesi, genel felç hali ve Korsakoff psikozu girer. Zeka geriliği, bireyin değişik sosyal ve eğitimsel ortamlarda yeterince işlev görememesine verilen addır. Down sendromu, yani mongolizm, en sık gözlenen zeka geriliğidir. Psikolojik bir stres durumu, bireyin bedeninde bozukluklar ortaya çıkardığında, bu tür bozukluklara psikofizyolojik veya psikosomatik hastalıklar adı verilir. Yüksek kan basıncı ve değişik ülser türleri bu hastalıkların en sık gözlenenlerindendir. Alkolizm en sık gözlenen kötü tutkunluktur. Alkolizmin toplumsal ve psikolojik yönleri vardır. Alkolik olan kişi ailesini, işini ve nihayet yaşamını kaybeder. Hamile kadın alkol olmaya devam ederse çocuk ya ölü ya da değişik bir sağlık sorunlarıyla doğar. Erkeklerde alkolik olma yönünde kılıtımın önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Kadınlarda ise sosyal çevre ve diğer psikolojik stresler alkolizmin gelişmesinde önemli bir rol oynarlar. Teşhircilik genellikle erkeklerde ortaya çıkar ve en sık 18-28 yaşları arasında gözlenir. 40 yaşından sonra teşhircilik davranışında bir azalma vardır. Teşhirciler ızı tecavüz etmezler, saldırgan değildirler. Izı tecavüz edenler 4 kategori içinde toplanır. Saldırgan, amoral, çift standartlı ve kendi erkekliğinden kuşkulu. Psikoseksüel tutukluklar, cinsel davranışın bazı aşamalarda aksamasından, ket vurmasından kaynaklanır. Kadınlarda tutukluk her üç aşamada kendini gösterebilir. 1. Cinsel ilişkiye hazırlık. 2. Cinsel ilişki süresinde zevk alamama. Ve 3. Orgazm ulaşma aşamasında tutukluk. Erkeklerde psikoseksüel tutukluklar, penisin sertleşmemesi veya erken boşanma biçiminde kendini gösterir. Bu tutuklukların temelinde etkinlik kaygısı önemli bir rol oynar. Bir kişi davranışıyla diğerlerini ve tüm toplumu rahatsız edip zarara sokuyorsa, fakat bu davranışından dolayı herhangi bir suçluluk ve pişmanlık duymuyorsa, birey kişilik bozukluğu göstermektedir. Kişilik bozuklukları sürekli suç işleyen, cinsel yönden normal dışında davranış gösteren ve uyuşturucu madde kullanan kişilerde gözlenir. Kişilik bozukluklarından en çok sosyopatlık üzerinde araştırma yapılmıştır. Sosyopatlar son derece bencil, sürekli heyecan arayan, başkalarına zarar vermekten bir an bile çekinmeyen kişilerdir. Zeka dereceleri düşükse daha saldırgandırlar. Zeka dereceleri yüksek olanlar başkaları farkına varmadan insanları kendi bencil amaçları için insafsızca kullanırlar ve çoğu kez yakalanamazlar. Sosyopatlar 6-7 yaşlarından başlayarak kişilik bozukluklarını göstermeye başlarlar. Sayfa 475, 14. bölüm. Psikoterapi yöntemleri. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Kaç tür psikoterapi yöntemi vardır ve bunların birbirine benzer ve farkların yönleri nelerdir? 2. Eklektik yaklaşım, grup tedavisi ve toplumsal akıl sağlığı yaklaşımları karşılaştırıldıklarında ortaya çıkan benzerlik ve farklar nelerdir? 3. İlaçla davranış tedavisi yapılabilir mi? Nasıl? 4. Geniş kapsamlı iki terapi örneği veriniz. Bu kitabın değişik bölümlerinde psikologların insan davranışına farklı yaklaşımları olduğunu birkaç kez belirttik. Kişilik, normal dışı davranışlar ve bunların tedavisi konusunda da bu farklar kendini gösterir. Bu bölümde psikoterapi yöntemlerinden psikoanaliz ve varoluşçu insancıl yaklaşımları karşılaştırdıklarında ortaya çıkan bazı eklektik psikoterapi yaklaşımlarını da temel özellikleriyle inceleyeceğiz. Alt ana başlık 1. Psikolojik terapi yöntemleri. Psikolojik terapi yöntemlerinin temeli insan nedir? İnsan nasıl ve niçin düşünür, hisseder, konuşur ve davranır sorularına verdikleri cevaplarda yatar. Fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimlerde üzerinde çalışılan olayın niteliği hemen hemen tüm bilim dalı adamlarınca benzer biçimde tanımlanır. Affedersiniz. Burada bir dipnot var. Bunu okumak istiyorum. Dipnot. Bu ifadeyi atom fiziğinde her olay için kullanamayız. Maddenin yapısı nedir sorusuna modern fizikçiler farklı cevaplar vermektedirler ve araştırmalar yapıldıkça bilim adamları arasındaki farklar azalacağı yerde büyümektedir. Fakat çok yüksek düzeyden kuramsal tartışmaların işin içine girmediği fizik sorunlarında tartışılan kavramlar açık açık tanımlanmıştır. Ölçülebilir ve bu kavramların anlamlı bir bilim adamından diğerine değişmez. Dipnot burada son buluyor. Ana metinden devam ediyorum. Psikolojinin konusu insan davranışıdır ve insan bildiğimiz evrenin en karmaşık yaratığıdır. Bu yüzden psikoloji alanında açık seçik tanımlamalara ulaşmak zordur. Sayfa 476. Ayrıca psikolojinin diğer doğa bilimlerinden en önemli farklarından biri, incelenen konuyu incelenen kişi arasındaki ilişkidir. İnsan kendini inceleyerek anlamaya çalışmaktadır. Bu yüzden psikologlar arasında yaklaşım farkları olması doğaldır. Bu durum, psikolojinin zayıflığını değil, zenginliğini ve kuvvetini gösterir. Daha önce de söylediğimiz gibi, insan kişiliğini açıklamaya çabalayan temel psikolojik yaklaşımların her birinin kendine özgü bir psikoterapi anlayışı vardır. Önce Freud izleyen psikologları başka bir deyişle psikanalitik terapi yaklaşımını ele alalım. Yan başlık. Psikodinamik yaklaşım, psikanaliz. Sigmund Freud 1856-1939 yılları arasında yaşayan ve çağını derin biçimde etkileyen bir düşünürdür. Bazı kimseler tarihin akışı içinde insanlığı onun kadar etkileyen diğer insanlar arasında önemli dinlerin peygamberlerini, evrim kuramını ortaya atan Darwin'i ve komünist ideolojinin kuramsal babası Karl Marx'ı gösterirler. Freud yalnız psikiyatri ve psikolojiliği değil, antropoloji, tarih, edebiyat ve güzel sanatları da derinden etkilemiştir. Kısacası Freud, 20. yüzyılın insanla ilgili düşünce yapısını temelinde etkilemiştir. Kişilik psikolojisini incelerken gördüğümüz gibi, Freud, id, ego ve üst ben olmak üzere üç birimli bir kişilik yapısı düşünür. İd, bireyin hayvansal yönünü ve bütün enerji kaynağını temsil eder. İdin cinsel ve saldırganlık olmak üzere iki dürtüsü vardır. Bu dürtüler hiçbir koşul tanımadan hemen o anda duyuma ulaşmak ister. Üst ben, toplumun ahlak kurallarının, sosyal değerlerinin kristalleştiği yerdir ve bireyin vicdanını temsil eder. Üst ben, bireyi toplumun kurallarına uymaya ve diğer kimselerle uyum içinde yaşamaya yeter. Ego, id ile üst ben arasında dengeyi kurmaya çalışan bir tür danışmandır. Ego, üst benin ortaya koyduğu koşulları iyice inceler, gerçekçi bir değerlendirme yapar ve idin isteklerini bu değerlendirmenin sonucunda ulaştığı sonuçlara göre kısmen veya tamamen gerçekleştirir. İdin isteği hiçbir ilk yerine getirilmeyecek türden bir istekse, başka bir deyişle yerine getirildiği takdirde birey için son derece olumsuz sosyal sonuçlar doğuracaksa, o zaman ego savunma mekanizmalarını harekete geçirir ve idin isteğini bilinçaltına iterek id ile üst ben arasındaki çelişkiyi görünüşte çözer. Bilinçaltına itilen çelişkiler ortadan kaybolmazlar. Buradan insanın davranışlarını etkilemeye devam ederler. Bilinçaltında çözüme ulaşamamış çelişkilerin etkisi yoğunlaştığı zaman bireyin egosu için içinden çıkamaz, zayıflar ve bireyin davranışları çelişkilerin etkisi altına girer. Normal dışı davranışların kaynağı çözüme varamamış bilinçaltındaki çelişkilerdir. Psikoanalitik terapinin amacı bilinçaltında yatan çelişkileri bilinç düzenine çıkarmak ve bir çözüme ulaştırmaktır. Psikoanalitik terapi. Terapist bilinçaltındaki çelişkiler üzerinde nasıl etkinlik kurar? Freud'un yolunu izleyen psikoanalist, hastanın bilinçaltındaki çelişkilerini değişik yollardan bilinç düzeyine çıkartır ve hastanın bu çelişkilerin farkına varmasını sağlar. Bilinçaltındaki çelişkilerin nedenlerini bu biçimde anlayan hasta, Freud'cu yaklaşıma göre artık kontrolü bilinçaltına bırakmaz. Davranışlarını bilinç düzeyinde etkiler. Klasik psikanaliz yöntemi, hastanın birkaç yılı bulan uzun bir süre haftada 3 veya 6 defa terapistini ziyaret etmesini gerektirir. Her ziyaretin uzunluğu 50-60 dakika arasında değişir. Hasta terapistin odasında bir divan üzerinde yatar. Terapist hastanın göremeyeceği bir şekilde onun başucuna oturur. Ve hastanın aklına geldiği şekilde hiç engellenmeden ve ket vurmadan konuşması istenir. Aklına gelenler sana tuhaf, saçma, çocuksu ve anlamsız gelebilir. Bazıları seni üzer, bazıları güldürür. Türü ne olursa olsun aklına gelenleri hiç ket vurmadan doğru olduğu gibi bana söylemen gerekir diye terapist hastasını uyarır. Bu sürece serbest çağrışım adı verilir. Serbest çağrışımda bir düşünce başka bir düşünceyi uyandırırsa, başka bir deyişle çağrışım yaparsa akla gelen o düşüncenin söylenmesi gerekir. Psikoanalist serbest çağrışımın bireyin bilinç altındaki çelişkilerine ulaşmanın en etkin yolu olduğunu inanır. Terapinin başlarında hastanın davranışları tuhaftır ve hasta kolay kolay kendini açmaz. Fakat zamanla terapiste güvenmeye başlayan ve onu inanabileceği biri olarak kabul eden hasta daha rahat olarak serbest çağrışımda bulunmaya başlar. Konuşmanın çoğunluğunu hasta yapar ama terapist hastanın söylediklerini sürekli yorumlar. Bu yorumlar serbest çağrışım gibi psikoanalitik terapinin en önemli araçlarından biridir. Terapist yorumunu hastanın söylediklerini Freud'un kişilik anlayış çerçevesinde inceleyerek yapar. Bu anlayış içinde cinsellik ve saldırganlık önemli yer tuttuğundan hastanın söylediklerinin bu yönde yorumlama eğilimi vardır. Sayfa 478. Hasta, terapistin yorumunu kolayca kabul etmez. Özellikle tedavinin ilk başlarında sürekli direnir. Hastanın direnişi sözlü olabilir veya randevusuna gelmeme gibi başka türlü davranışlarda kendini gösterir. Direnişler hastanın savunma mekanizmalarını oluştururlar ve terapist bu savunma mekanizmalarını da kendi yorumunu dahil eder. Terapist ve hasta arasındaki etkileşimin nasıl olduğunu aşağıdaki örnekte görebilirsiniz. Bu etkileşim hastanın tedaviye başlamasından 3-4 ay sonra yer almaktadır. T terapisti, H hastayı belirtir. Terapist, dün gece kötü bir rüya gördüğünü söyledim. Bu rüyanı bana anlat. Hasta, aynı rüyayı birçok kere gördüm. Yine askerlik yapıyordum ve takıma katılıp tekniğe yetişmek istiyordum. Ama bir türlü elbiselerimi giyemiyordum. Neticede üzerimde hiç elbise olmadan takıma katılıp tekniğe çıktım. Terapist, çıplakken sana kötülük yapmanız daha kolay değil mi? Hasta, bilmem. Daha önce de söylediğim gibi ben askerliği severim. Askerlik benim yaşamımın en rahat devrelerinden biriydi. Terapist, fakat kendini sana kolayca zarar getirebilecek bir durumda buldun. Hasta, zarar gelebilecek bir durum demeyeceğim. Kendimi biraz tuhaf ya da yetersiz hissettim. Terapist, hastanın davranışını direnme olarak yorumlar. Terapist, kendini kolayca zarar gelebilecek bir durumda görmek seni korkutuyor mu? Hasta, söylediğim hiçbir şey olduğu gibi kabul edemez misin? Hep beni eleştirirsin. Söylediğim her şeyin altında neden başka bir anlam ararsın bilmem. Terapist, söylediklerini eleştirmem babanın davranışını mı hatırlatıyor? Parantez içinde, bu noktada terapist hastanın transferans yani aktarım içinde bulunduğunu düşünür. Başka bir deyiş, hasta terapisti babasının yerine koymuştur. Parantezi kapatıyoruz. Hasta, vallahi bilemiyorum. Belki de öyle. Bu rüyayı sık sık görürdüm fakat sana gelmeye başladıktan sonra ilk defa gördüm. Bu ne anlama geliyor? Terapist, ordu kelimesine serbest çağrışımda bulun. Aklına geleni söyle. Hasta, uzun bir süre hasta sessiz kalır. Terapist, bunu hastanın direnci, savunması olarak yorumlar. Zihnim bomboş. Peki, kudret. Aklıma gelen bu. Kudret. Terapist, devam et. Kudret, bilmediğim bir nedenden dolayı bu benim aklıma cezalandırmayı getiriyor. Terapist, kudret cezalandırma anlamına mı geliyor? Devam et. Hasta, herhalde bu iki kelimeyi eş anlamda görüyorum ama herkes bu iki kelimeyi aynı anlamda görmez mi? Terapist, önemli olan bu kelimelerin sana ne anlama geldiğidir. Hasta, bunu ben de bilmiyorum. Kudret, ceza, yine tıkandım kaldım. Terapist, uzun bir sessizlikten sonra, beni ilk ziyaretinde babanın nasıl tanımladığını hatırlıyor musun? Küçük bir çocukken babanı nasıl görürdün? Hasta, biraz düşüneyim. Onu kuvvetli, çok ve çok çalışkan bir olarak görürdün. Terapist, başka? Daha başka, kudretli. Şu işe bak, yine o kelimeyi kullandım. Terapist ve hasta, babamın kolay kolay sözünü dinlememezlik yapamazsın. Karşı çıkamazsın. Bir anlamda aynı askerlik gibi. Fakat daha önce söylediğim gibi ben askerliği sevmiştim. Belki bilinçaltında askerliği sevmemiştim. Bu anlamı mı çıkarıyorsun? Terapist. Ordu emniyetli ve güvenli bir yer. Neyin ne zaman olacağı açık seçik belli. Kuralları açık seçik ortaya koyulmuş. Bu kurallara uyduğun sürece hiçbir sorun yok. Fakat bu kurallara uymadığın zaman askerlik tehlikeli bir görünüm kazanır. Aynı baban gibi. Asla. Evet, tam söylediğin gibi. Fakat benim babam iyi bir insandı. Terapist. İyi dediğin zaman niye kastediyorsun? Serbest çağrışında bulun. Terapi ilerledikçe hastanın direnmesi yavaş yavaş ortadan kalkar ve transfer gittikçe daha da kuvvetlenir. Hasta terapisti yaşamında önemli bir insan olarak görmeye başlar. Terapist hastanın yaşamında önemli kazandıkça hasta ya sürekli terapistin çevresinde ve yakınında olmak ister veya terapisti ana babanın birinin yerine koyarak sanki onun çocuğuymuş gibi davranmaya başlar. Psikoanalistler transferin gerekli olduğunu düşünürler. Hasta terapiste çocuk davranırken terapistle kurduğu etkileşim sonucu küçüklüğünde ana babasıyla nasıl bir etkileşim kurduğunu görüp anlamaya başlar. Çocukluğunu böylece yeniden yaşamaya başlayan hastaya terapist anlayışlı, hoşgörülü bir ana baba gibi modeli oluşturur. Böylece hasta eski çatışmalarının kaynağını görmeye başlar ve bunları nasıl bilinçaltına ettiğini anlar. Bu anlayış oluştuktan sonraki aşamada hasta ve terapist arasında transfer ilişkisi yerine daha olgun, yetişkin bireylerin kuracağı türden bir ilişki yer almaya başlar. Bu, hastanın kendi yaşamını yetişkin ve sorumlu bir kişi olarak başlamaya hazır olduğunu belirtisidir. Klasik psikanaliz, Freud'un ilkelerini yakından takip eden psikiyatrist ve psikologların kullandığı terapi biçimidir. Bugün kendilerine psikanaliz diyen fakat klasik psikoterapiyi aynen kullanmayan psikologlar vardır. Bu psikologlar hastalarını hastada 3 veya 6 defa yerine 1-2 defadan fazla görmezler. Tedavinin yıllarca sürmesini beklemezler. Haftalar veya aylar içinde ifade edilebilen daha kısa süreli psikoterapi uygularlar. Yalnız geçmişe değil, bireyin şu anda içinde bulunduğu ortama ve onun gelecek hakkındaki düşüncelerine de önem verirler. Serbest çağrışım ve trans ilkelerinden başlayıp katiklerde kullanırlar. Başka bir deyişle, daha eklektik bir yaklaşımları vardır. Psikozun tedavisinde psikanaliz kullanılmaz. Psikanalik terapide hasta veya terapist arasındaki ilişki sürekli iletişimi gerektirir ve hastanın içgörüye açık olması lazımdır. Bu özellikler nevrozlarda bulunur. Fakat psikozlar iletişim kuramazlar. Terapist ilişki kurarak bir işgörü geliştiremezler. Çünkü Freudçi psikologlara göre psikozlar gelişimlilik aşamalarında gerileme biçiminde kendini gösterirler. Yaşamın ilk aşamalarında gerilen kişilerle içgörü kazandıracak bir biçimde etkileşim kurmak imkanı yoktur. Değerlendirme. Psikoanalitik yaklaşımı kabul eden psikologlar ancak kendilerinin kapsamlı bir kişilik kuramı olduğunu ileri sürerler. Bu geniş kapsamlı kişilik kuramı normal dış davranışın temelinde yatan bozukluğu açıklayıcı mahiyettedir. Psikoanalistler hem vakka çalışmalarının hem de deneysel araştırmaların psikoanalitik yaklaşımın etkin bir terapi biçimi olduğunu kanıtladığını savunurlar. Fakat bu görüş psikoanalistler dışında kabul görmez. Örneğin Bandura, hiçbir araştırmanın psikoanalitik kavramları açık seçik ölçemeyeceğini savunmuştur. Ayrıca birkaç yıl boyunca haftada 3 veya 6 defa gelerek gerçekleşen bu tedavinin hastaya büyük bir servete mal olduğunu, esasında ancak zengin kişilerin bu tedaviye girebileceğini söyler. Bazı araştırmacılar, kendilerinin yaptığı araştırmaların psikoanalitik yaklaşımla tedavi gören hastalarla hiç tedavi görmeyen hastalar arasında pek fark göstermediğini ifade ederler. Bu son nokta, başka bir deyişle, psikoterapinin gerçekten hastaya yararlı olduğunu veya olmadığı hala güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur. Bu konuda deneysel araştırmalar sürdürülmektedir. Yan başlık, sayfa 480. Varoluşçu insancıl terapi. Daha önceki bölümde de söylediğimiz gibi, varoluşçu insancıl psikoloji tek bir psikologun görüşünü temsil etmez. Birbirleriyle sıkı ilişkisi olmayan bazı yönlerden birbirlerinden oldukça farklı görüşleri içerir. Bu görüşü temsil eden psikologların aralarındaki ortak yönler şunlardır. Kendini gerçekleştirmeyi psikolojik gelişmenin temelinde görürler. Bireyin şu andaki öznel yaşantısına ve bu yaşantının ne kadar farkında olduğuna önem verirler. Bireyin her zaman bir seçim yaparak belirli bir duygu, düşünce, konuşma ve davranış gösterdiğine, bu yüzden insanların duygu, düşünce, konuşma ve davranışlarından yalnız kendilerinin sorumlu olduklarına inanırlar. Burada kullandığımız insancıl kelimesi özel bir anlam taşır. Bu psikologlar insanı hayvanın daha gelişmiş, daha karmaşık bir uzantısı olarak görmezler. Onlara göre insanlarla hayvanlar arasında büyük fark vardır ve psikoterapistler bu farkı bilerek insana yaklaşmalıdır. Terapistler kendilerine davranışsal sorunlarından dolayı başvuran kişiye yaklaşımlarında bir insanla ilişki kurduklarının ve kendilerinin de bir insan olduklarının farkında olmalıdır. Her şeyi bilen bir yarı tanrı veya bir teknisyen olarak hareket etmemelidir. Aşağıda bu okulu temsil eden iki yaklaşımı ele alacağız. Carl Rogers'ın danışan merkezi terapisi ve Fritz Perls'ın Gestalt terapisi. Danışan merkezi terapi. Carl Rogers 1942'de bastırdığı danışmanlık ve psikoterapi adlı kitabıyla görüşlerini ortaya koymuştur. Bu görüşler zaman içinde büyük kabul görmüş ve Amerika'daki psikoterapistler arasında geniş bir biçimde yayılmıştır. Bu geniş kabul ve yayılımın nedenlerinden biri, Carl Rogers'ın insanların temelde iyi olduklarına ve sürekli gelişerek kendini gerçekleştirmek istemlerine inanmasıdır. Rogers, hasta tabirini kullanmaz. Danışan ve danışman kavramlarını kullanır. Bu tür düşünce, psikolojik yaklaşımdan farklıdır. Freudçu yaklaşım, kişinin psikopatoloji gösterdiğini baştan kabul eder ve onu hastalıktan kurtarmayı amaçlar. Rogers, kendisine danışmaya gelen kişinin, kendini gerçekleştirme yönündeki gelişmesine ket vurulduğundan böyle bir gereksinmesi olduğunu düşünür. Kişi hasta değildir, bir danışmana gereksinmesi olan insandır. Rogers'ın temel varsayımı şudur. İnsanların doğuştan getirdikleri en kuvvetli dürtü, kendini gerçekleştirme, kendini ifade etme dürtüsüdür. Çocuk ilk günlerinden itibaren bunu yapmaya başlar. Çocuğun kendini gerçekleştirme dürtüsü, onun çevresindeki insanlarla ve o andaki koşullarla her zaman uyum içinde olmayabilir. Örneğin sabah saat 6'da uyanan küçük çocuk, büyük bir zevkle sesinin yettiğince şarkı söylemeye başlar. Bu davranış, çocuk için bir kendini ifade etme, kendini gerçekleştirme davranışıdır. Akşam geç yatmış olan ve sabahın o saatinde henüz uykusunu alamamış olan ana baba, bu davranışa kapa çeneni yoksa yanına gelsem kötü yaparım seni diye tepkide bulunur. İşte o anda çocuk iki seçenekten birini izlemek zorundadır. 1. Yani babanın söylediğini aldırmayarak kendini ifade etmeye devam etmek ya da 2. Onların sözüne uyarak şarkı söylemeyi bırakmak. İlk seçeneği seçtiği zaman çocuğun ana babasıyla ilişkisi olumsuz bir yönde gelişir. Çocuk onların sevgilisini kaybedebilir ve sonunda cezalandırılabilir. İkinci seçeneği izlediğinde çocuk ana babasıyla ahenkli bir ortam yaratabilir. Ancak aynı zamanda kendi kendine şu mesajı da verir. Senin ne istediğin önemli değil. Kimse senin nasıl mutlu olacağını aldırmaz. Bu yaşam içinde gönlünün çektiğini yapamazsın. Sen ancak ana babanın dediğini yaptığın sürece sevilirsin. Çocuğun yaşamında ikinci türden seçimler sık sık tekrar ederse, çocuğun kendini gerçekleştirmesi törpülenir ve zamanla çocuk öyle bir noktaya gelir ki, bu noktada kendini ifade etme yönelik istek ve güçlerinin farkına varmamaya başlar. Bu süreç, kişinin kendine saygı duymasını engeller. Çocuk kendini duygu ve isteklerinin farkına varmadığı sürece, çevresiyle kendi istekleri arasındaki çelişkinin de farkına varamaz. Sayfa 482. Bu yüzden çoğu kişi kendi istek ve duygularının farkına varmamayı öğrenir. Kendi istek ve duygularından gittikçe kopan birey, kendi kendisiyle iletişimden uzaklaşır ve iç dünyasını kendine özgü istek ve dürtülerini kendine kapatır. Fark